Baş kaldıran insan Albert Camus.
Ayrım 23.
Yıkılmaz bir birlik kurabilmek için temel olarak Machiavelli'nin politikasını alıp Cizvitlerin öğretisini benimsemek gerektiğine inandı yavaş yavaş. Beden için yalnız şiddet, ruh içinde yalan diye yazar Bakunin. İyi görmüştür durumu. Ama Bakunin'in ileri sürdüğü gibi devrim biricik iyilikse bu taktiğin tiksindirici olduğuna ne adına karar vermeli? Nechayev gerçekten devrimin hizmetindedir. Hizmet ettiği kendi kendisi değil, savdır. Rusya'ya gönderildikten sonra yargıçlarına hiçbir şey bırakmaz. 25 yıl ceza giydikten sonra da zindanlar üzerinde hüküm sürer. Gardiyanları örgütleyerek gizli bir birlik kurar. Çar'ın öldürülmesini tasarlar, yeniden yargılanır. 12 yıllık tutsaklıktan sonra kapalı bir kalenin dibinde bir ölüm, işte devrimin büyük derebeylerinin hor görücü soyunu başlatan bu başkaldırmışın yaşamı. Bu sırada devrimin içinde her şeye izin vardır gerçekten. Öldürme bir ilke olabilir. Oysa 1870 yılında halkçılığın yeniden canlanışıyla Aralıkçılarda ve Lavrov ile Herzen'in sosyalizminde görülen dinsel ve aktörel eğilimlerden doğmuş olan devrim akımının Nechayev'in öncülük ettiği siyasal aldırmazlığın gelişmesini önleyeceği sanılmıştı. Aklım canlı ruhlara sesleniyor. Halka gitmelerini, kurtuluşa kendi ayağıyla gitmesi için onun eğitilmesini istiyordu. Pişman bezdadeler ailelerini bırakıyor, eski giysiler giyiyor, köylüye öğüt vermek üzere köylere gidiyordu. Ama köylü sakınıyor, susuyordu. Susmadığı zaman da havariyi jandarmaya ihbar ediyordu. Arı ruhların bu başarısızlığı akımı bir Nechayev'in aldırmazlığına, hiç değilse şiddete yöneltecekti. Aydın çevresi halkı kendine çekemeyince saltık hükümdarlık karşısında yeniden yalnız buldu kendini. Yeniden dünya efendi ve köle türlerine ayrılmış göründü gözlerine. Böylece halkın buyruğu topluluğu, bireysel yıldırıcılığı ilke yapacak devrimci sosyalist parti ile birlikte 1905 yılına dek sürmüş olan öldürmeler dizisini başlatacaktı. Bu noktada doğar yıldırıcılar, aşka sırt çevirmiş, efendilerin suçluluğu karşısında ayaklanmışlardır. Ama umutsuzluklarıyla baş başadırlar. Ancak suçsuzluklarının ve yaşamlarının çifte kurbanlığında çözebilecekleri çelişkileriyle karşı karşıya kalmış bir durumdadırlar. Kibar katiller. 1878 yılı Rus yıldırıcılığının doğum yılıdır. 193 halkçının duruşmasının ertesinde 24 Ocak günü gencecik bir kız Vera Zasulich, Petersburg valisi General Trepov'u öldürür. Jüri üyelerince suçsuz bulunduktan sonra Çar'ın polislerinin elinden de kaçar. Bu tabanca kurşunu birbirlerine karşılık veren ve ancak bıkkınlığın yardımıyla sona ereceği daha baştan sezilen bir baskı ve suikast çağlayanın başlangıcı olur. Aynı yıl halkın buyruğunun bir üyesi Kravchinski, Ölüme Karşı Ölüm adlı yergisinde yıldırıyı ilkeleriyle tanımlar. İlkeleri sonuçlar izler. Avrupa'da Almanya İmparatoru, İtalya ve İspanya kralları suikastlara kurban gider. Yine 1878 yılında 2. Alexander, Ukrayna ile devlet yıldırıcılığının en etkili silahını yaratır. Bundan sonra Rusya'da ve Batı'da 19. yüzyıl öldürmelerle taçlanır. 1879'da İspanya kralına yine suikast yapılır. Çar'a karşı da başarısız kalmış bir başka suikast. 1881'de halkın buyruğu yıldırıcılarınca Çar'ın öldürülüşü, Sofya Perovskaya, Yelyabov ve dostlarının asılması, 1883 Almanya İmparatoruna suikast, katilinin balta ile idamı, 1887 Chicago kurbanlarının idamı, İspanyol anarşistlerin Valencia Kongresi, yıldırıcı uyarıları, toplum boyun eğmezse hepimiz birlikte ölecek bile olsak kötülük ve sapkınlık yok edilmelidir. 90 yılları Fransa'da olaylar yoluyla propaganda denilen şeyin en yüksek noktasını belirtir. Ravahol'un, Valiant'ın, Henry'nin yaptıkları Carnot'un öldürülmesinin ilk belirtileridir. Yalnız 1892 yılında Avrupa'da 1000'den fazla, Amerika'da 500'e yakın dinamitle suikasta rastlanır. Sonra 1898 Avusturya İmparatoriçesi Elizabeth'in öldürülmesi. 1901 Amerika Birleşik Devletleri Başkanı McKinley'in öldürülmesi. Yönetimin ikinci derecede temsilcilerine karşı suikastların hiç arkası gelmeyen Rusya'da 1903 yılında Devrimci Sosyalist Parti'nin savaş örgütü doğar ve Rus yıldırıcılığının en olağanüstü kişilerini bir araya getirir. 1905 yılında Sazanov'un Plevy, Kalyalev'in Büyük Dük Sergey'i öldürmesi 30 yıllık kanlı havariliğin en yüksek noktalarını belirtir ve devrimci din uğrunda kurbanlar çağını tamamlar. Böylece aradığını bulamamış bir din akımına katılmış olan yok sayıcılık, yıldırıcılıkla sonuçlanır. Bu genç adamlar bombaları ve tabancalarıyla, dar ağacına yürüyüşlerindeki gözü teknikleriyle bu tüm yoksama evreninde çelişkiden sıyrılmak, eksikliğini duydukları değerleri yaratmak istiyorlardı. Onlardan önce insanlar bildikleri ya da bildiklerini sandıkları şey için ölüyorlardı. Onlarla var olması için uğrunda ölmek gerektiğinden başka hiçbir yanı bilinmeyen bir şey için ölmek gibi daha güç bir alışkanlık başladı. Onlardan önce ölecek insanlar, insanların adaletine karşı Tanrı'ya sığınıyorlardı. Bu evrenin ölüme yargılanmışlarının bildirilerini okuduğumuz zaman ayrımsız olarak hepsinin daha doğmamış olan başka insanların adaletine sığındığını görerek sarsılırız. Yüce değerler yokluğunda geleceğin insanları bunların başvurabilecekleri son nokta olarak kalıyordu. Gelecek tanrısız insanların biricik aşkınlığıdır. Yıldırıcılar saltık yönetimi yıkmak, onu bombalar altına sarsmak isterler kuşkusuz. Ama hiç değilse ölümleriyle bir adalet ve aşk topluluğunu yeniden yaratmak, böylece kilisenin ihanetine uğramış bir görevi ele almak isterler. Günün birinde içinden yeni bir tanrı fışkıracak bir kilise yaratmak isterler gerçekte. Ama hepsi bu mudur? Gönüllü olarak suçluluğa ve ölüme koşmaları, ileride gelecek olan bir değer umudundan başka bir şey çıkarmamış olsaydı, hiç değilse şimdilik boşu boşuna öldükleri, yok sayıcılıktan da kurtulamadıkları kesinlenebilirdi. Öte yandan biçimlenmediği sürece bir eylemi aydınlatamayacağına, bir seçme ilkesi sağlayamayacağına göre, ileride gelecek bir değer terimlerde bir çelişkidir. Ama 1905 yılının çelişkilerle parçalanmış kişileri, yoksamalarıyla, ölmeleriyle, yalnız gelişini muştuladıkları, sanarak ortaya koydukları ve bundan böyle karşı durulmaz bir değere can veriyorlardı. Daha önce başkaldırının kaynaklarında bulduğumuz bu yüce ve acı zenginliği, celatlarından ve kendi kendilerinden üstün tuttukları açıktı. Başkaldırı anlayışının tarihimizde sonuncu kez acıma anlayışıyla karşılaştığı bu dakikada bu değer üzerine durup onu inceleyelim. Üniversite öğrencisi Kalyarev, yıldırıcı eylemden ona katılmadan söz edilebilir mi diye haykırır. 1903 yılından başlayarak Azef'in, daha sonra da Boris Savenkov'un yönetimi altında Devrimci Sosyalist Parti'nin savaş örgütünde toplanmış bütün arkadaşları bu büyük söze yakışır bir davranış gösterirler. Titiz insanlardır bunlar. Başkaldırı tarihinde koşullarının, dramlarının hiçbir şeyini yatsımayan son insanlar olacaklardır. Yıldırı içinde yaşamışlar, ona inanmışlardır. Ama onun acısını da hep duymuşlardır. Kalabalığın içinde bile kuşkulara kapılmış bağnazlar tarihte enderdir. 1905 yılının insanları kuşkularından hiçbir zaman sıyrılamamışlardır hiç değilse. Onlara sunabileceğimiz en büyük saygı şu 1950 yılında bizden önce kendi kendilerine sormadıkları ve yaşamları ya da ölümleriyle bir dereceye kadar yanıtlamadıkları hiçbir soru soramayacağımızı söylemektir. Oysa hızla gelip geçtiler tarihten. Örneğin Kalyarev 1903 yılında Savenkov'la birlikte yıldırı eylemine katılmaya karar verdiği zaman 26 yaşındadır. 2 yıl sonra Ozan asılmıştır. Kısacık bir eylem süresi ama bu evrenin tarihini birazcık tutkuyla inceleyenler için Kalyarev baş döndürücü geçişi içinde yıldırıcılığın en anlamlı yüzlerinden biridir. Sasanov, Schweitzer, Pokotilov, Vanarovski ve geri kalanların çoğu Rusya'nın ve dünyanın tarihinde hep böyle belirdiler. Gittikçe daha acılı bir başkaldırının hızla gelip geçen unutulmaz tanıkları olarak bir an parlayıp sönüverdiler. Hemen hepsi tanrısızdır. Bombasını Amiral Dubasov'un üzerine fırlatırken ölen Boris Vanarovski, daha liseye bile girmeden önce çocukluk arkadaşlarımdan birine tanrısızlık dersi verdiğimi anımsıyorum diye yazar. Bir tek sorun karıştırıyor kafamı ama nereden takılmıştı aklıma? Öyle ya, ölümsüzlük konusunda en ufak bir bilgim yoktu. Kalyarev'e gelince Tanrı'ya inanır o. Başarısız kalacak bir suikasttan birkaç dakika önce Savenkov sokakta bir ikonanın önüne dikilip bir eliyle bombayı tutarken bir eliyle de istavroz çıkardığını görür. Ama dini kapı dışarı eder. İdamından önce hücresinde dinsel yardımları geri çevirir. Gizlilik yalnız yaşamak zorunda bırakır onları. Geniş bir insan topluluğuyla bağıntıda olan eylem insanların güçlü sevincini bilmezler. Bilseler de soyut bir biçimde bilirler. Ama kendilerini birleştiren bağ onlar için bütün bağlanmaların yerini tutar. Şövalyelik diye yazar Sasanov. Sonra da şöyle açıklar. Bizim şövalyeliğimiz öyle bir ruh kazanmıştı ki karşılıklı bağıntılarımızın gerçek özünü kardeş sözcüğü bile yeterince açıklayamaz. Aynı Sasanov dostlarına kürekten şöyle yazar. Bana gelince, mutluluğun kaçınılmaz koşulu sizlere tam bağlılığımın bilincini hep sürdürmektir. Vanarovski de sevdiği kadın kendisini alıkoyarken ona, arkadaşlarımın yanına geç varırsam senden nefret ederim dediğini saklamaz. Biraz gülünç bulur bu sözü ama o zamanki ruhsal durumunu ortaya koyduğunu da belirtir. Bu birbirlerine sokulmuş, bu Rus halkı içinde yitip gitmiş küçük erkekler ve kadınlar topluluğu, kendilerini hiçbir şeyin yöneltmediği cellatlık mesleğini seçer. Genel olarak insan yaşamına saygıyı ve kendi yaşamlarına karşı en büyük kurbanlık özlemine dek varan bir hor benliklerinde birleştirir. Aynı çelişki üzerinde yaşarlar. Dora Brilliant için izlence sorunlarının önemi yoktu. Yıldırı eylemi her şeyden önce yıldırıcının gösterdiği özverilerle güzelleşiyordu. Ama yıldırı çarmıh gibi çöküyor insanın üzerine der Savenkov. Kalyeleve gelince her dakika canını vermeye hazırdı. Daha da iyisi bu özveriyi tutkularla arzuluyordu. Plev'e karşı suikast hazırlığı sırasında atların altına atılarak bakanla birlikte ölmeyi önerir. Vanarovski de özveri eğilimi ölümün çekimiyle birleşir. Tutuklanmasından sonra ana babasına şöyle yazar. Delikanlılığımda kaç kez kendimi öldürmeye düşünmüştüm. Aynı zamanda canlarını tehlikeye atan hem de öyle tümden tehlikeye atan bu cellatlar başkalarının canına bilinçlerin en titiziyle dokunuyorlardı ancak. Büyük Dük Sergey'e yapılacak suikast ilk seferinde başarısızlıkla sonuçlanır. Çünkü Kalyalev Dük'le birlikte arabada bulunan çocukları da öldürmeye yanaşmaz. Bütün arkadaşları da kendisine hak verir. Savenkov başka bir yıldırıcı Rachel Lurie konusunda şöyle yazar. Yıldırı eylemine iman etmişti. Ona katılmayı bir onur ve bir görev sayıyordu ama o da kan görmeye dayanamıyordu. Aynı Savenkov, Amiral Dubasov'a Petersburg-Moskova ekspresinde suikast yapılmasına karşı çıkar. En ufak bir patlama vagonda da olabilir ve yabancıları öldürebilir. Savenkov daha sonra 16 yaşında bir çocuğu bir suikasta kattığını yıldırıcı bilinç adına öfkeyle yatsır. Çarlık zindanından kaçacağı sırada kaçmasını önleyecek subaylara ateş etmeyi düşünür ama silahını askerlere çevirmektense ölmenin daha iyi olduğuna karar verir. Vanarovski bu işi vahşi bulduğu için hiçbir zaman avlanmadığını söyleyen bu insan öldürücü de şöyle der. Dubasov karısıyla birlikte ise bombayı atmayacağım. Başkalarının yaşamı konusunda böylesine derin bir kaygıda birleşen, böylesine büyük bir kendini unutmuşluk, bu kibar katillerin başkaldırı yazgısını en aşırı çelişkisi içinde yaşadıklarını düşünmemize neden olur. Bir yandan şiddetin kaçınılmaz niteliğini benimserken, bir yandan da onun doğrulanmamış olduğunu gizlemledikleri düşünülebilir. Hem zorunlu hem bağışlanmaz, işte böyle görüyorlardı öldürmeyi. Bayağı yürekler bu korkunç sorunla karşı karşıya gelince terimlerden birini unutarak rahata erebilir. Biçimsel ilkeler adına her türlü kendiliğinden şiddeti bağışlanmaz bulmakla yetinerek dünya ve tarih düzeyindeki şu yaygın şiddete girişmeyi daha uygun bulacaklardır. Ya da tarih adına bu şiddetin zorunlu olmasıyla avunacak, tarihi insanı adaletsizliğe karşı çıkan her şeye uzun ve tek bir saldırı durumuna sokuncaya dek cinayete cinayet ekleyeceklerdir. Çağdaş yoksayıcılığın iki ayrı yüzü işte, biri burjuva, biri devrimci. Ama söz konusu olan aşırı kişiler hiçbir şey unutmuyorlardı. Bu durumda zorunlu bulduklarını doğrulayamayınca, doğrulama olarak kendi kendilerine sunmayı, sordukları soruyu kişisel özveriyle yanıt vermeyi tasarladılar. Onlardan önceki tüm başkaldırmışlar için olduğu gibi, onlar için de öldürme intiharla özdeşleşti. Böyle oldu mu bir yaşam başka bir yaşamla ödenir ve bu iki kurbanlıktan bir değer umudu doğar. Kalyalev, Vanarovski ve ötekiler yaşamların eşdeğerliliğine inanırlar. Öyleyse düşünce için öldürmekle birlikte hiçbir düşünceyi insan yaşamından üstün tutmazlar. Düşünceyle tamamı tamamına aynı düzeyde yaşarlar. Ölünceye dek düşünceyi kendi varlıklarında cisimlendirerek doğrularlar. Dinsel olmasa da doğa ötesi bir başkaldırı anlayışı karşısındayız hala. Bundan sonra aynı kemirici inançla coşmuş başka insanlar gelecek. Bu yöntemleri duygusal bulacak, herhangi bir yaşamın yine herhangi bir yaşamla eş değerde olduğunu yadsıyacaklardır. O zaman da adı tarih bile olsa soyut bir düşünceyi insan yaşamının üstüne çıkaracaklar. Kendileri bu düşünceye önceden boyun eğmiş olduklarından, durumun saymacılığına bakmadan başkalarına da boyun eğdirtmeye karar vereceklerdir. Başkaldırı sorunu aritmetikle değil, olasılık hesabıyla çözülecektir artık. Düşüncenin gelecekteki gerçekleşmesi karşısında insan yaşamı her şeyde olabilir, hiç de olabilir. Sapçının bunu gerçekleştirme inancı ne denli büyükse, insan yaşamı o denli az değer taşır. Son noktasında da hiçbir değer taşımaz olur. Bu sınırı, yani filozof celatlar ve devlet yıldırıcılığı çağını inceleyeceğiz. Şimdilik 1905 yılının başkaldırmışları, bulundukları sınırda, bomba gümbürtüleri içinde, başkaldırının başkaldırı olmaktan çıkmadıkça avuntuya, inakçı rahatlığa götüremeyeceğini öğretir bize. Görünüşteki biricik başarıları, hiç değilse yalnızlığı ve yok sayıcılığı yenmeleridir. Yoksadıkları ve kendilerini dışarı atan bir dünyanın ortasında, tüm yüce gönüller gibi kardeşliği yeniden kurmaya çalışırlar. Küreğin çölünde bile mutluluklarını sağlayan, karşılıklı olarak birbirlerine besledikleri, tutsaklaştırılmış ve sessiz kardeşlerin uçsuz bucaksız kitlelerine dek uzanan sevgi, bunalımlarının ve umutlarının boyutlarını verir.
Ayrım sonu.